Yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" mesajı büyük bir fırtına kopardı Türkiye'de. Darbe iması diyenler çıktı. Bize ortaya çıkan tartışmayı tarif edebilir misiniz lütfen?
Aslında Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışma yeni bir tartışma değil. Devlet Bahçeli açmıştı o tartışmayı. Hatta öncesinde Süleyman Soylu Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını eleştirmiş. Kişisel eleştiriler de dile getirmişti Anayasa Mahkemesi Başkanı'na. İşte o eleştiriler sırasında üyelerden Engin Yıldırım bisikletiyle bir fotoğraf paylaşmıştı. Çünkü Soylu, eğer o kadar özgürsek hadi sen de bisikletine git bakalım Anayasa Mahkemesi'ne ya da korumasız çık dışarıya diye böyle bir meydan okur gibi konuşmuş. Engin Yıldırım da bir bisikletli fotoğraf paylaşmıştı. Ona yanıt olarak algılanmıştı. İşte aynı Engin Yıldırım bu kez Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği karar yerel mahkeme tarafından reddedilince "Işıklar yanıyor" fotoğrafını paylaştı Anayasa Mahkemesi'nin o binasıyla birlikte. Onun üzerine kıyamet koptu. Şimdi sabahtan yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayınca Türkiye'de bir hukuki tartışma başlamıştı. O fotoğrafla birlikte hukuki tartışma kenara konuldu ve Engin Yıldırım'ın vesayet istediği iddiası ya da darbe ima ettiği iddiası üzerine büyük bir tartışma başladı. AK Parti'deki hemen hemen bütün yetkililer bununla ilgili mesaj attılar. Adalet Bakanı açıklama yaptı. Milliyetçi Hareket Partililerden açıklama geldi. Yani bir darbe iması üzerine bir darbe hatırlatmasıyla birlikte gündem değişti ve anayasada çok açık bir hüküm olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının herkesi bağlayacağına ilişkin net bir ifade olmasına rağmen yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımaması üzerine bir tartışma yürümedi. Ya da bu ışıklı fotoğraf üzerine yorum yapanların hiçbirisi yerel mahkemenin nasıl olur da Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı geleceğine ilişkin bir değerlendirme, bir tepki ortaya koymadı. Yani biraz cambaza bak hikayesi gibi oldu mesele. Ertesi gün Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması vardı. O biraz daha özellikle hukukçular tarafından sorumlu bulundu. Daha önce de benzer kararları oldu yerel mahkemelerin dedi. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayanlar oldu biçiminde bir değerlendirme. Tabii bu özellikle anayasa hukukçularının tüylerini diken diken etti. Hem Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununda hem anayasada Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar kayıtsız şartsız beğenilsin ya da beğenilmesin uyulmak zorunda olan hükümler ve yerel mahkemenin bu kararı üzerine yeterince tartışma yapılmadan birden Türkiye kendisini darbe tartışmasının içerisinde buldu. Cumhurbaşkanı eğer Anayasa Mahkemesi'nin diğer üyeleri bu görüşleri paylaşmıyorsa Engin Yıldırım'la ilgili gereğini yapar dedi. Aynı zamanda farklı kesimlerden de Engin Yıldırım'ın istifası istendi. Anayasa Mahkemesi bu tartışmaların sonrasında bir toplantı yaptı. O toplantıda herhangi bir karar alınmadı Engin Yıldırım'a ilişkin. Kemal Gözler bir anayasa profesörü, saygın bir anayasa profesörü, anayasasızlaştırma süreci diyerek bunun bir sahte anayasa, hukuk literatüründe sahte anayasa süreci başlatacağını söyleyerek kararın çok vahim olduğunu söylüyor. Yerel mahkemenin bu karara, Anayasa Mahkemesi'nin kararına, hükmüne uymamasını ve hukuksuzluğu da beraberinde getireceğini söylüyor. Onun gibi birçok hukukçu benzer değerlendirmeler yapıyor. Türkiye bir hukuk devleti, hukuk devleti niteliğinin zedelendiği görüşü hakim ve bu konuda artık bir taşların yerli yerine oturması gerektiğini söyleyenlerin sayısı hayli fazla. Ancak sonuç değişmedi. Yerel mahkeme kendisine yönelik bir itiraz dilekçesi verildi bu kararına yönelik Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından. Kararında ısrar etti. Dosya şimdi bir üst mahkemede. Üst mahkemenin nasıl karar vereceği bekleniyor. Eğer hüküm ortadan kaldırılırsa ki Anayasa Mahkemesi Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, dokunulmazlığı olduğu halde yargılanmasını bir hak ihlali olarak görmüştü. Eğer üst mahkeme bu dilekçeyi haklı görürse Berberoğlu'nun hükmü ortadan kalkacak. Sonrasında milletvekilliğine de dönüş yolu açılacak.
Her zamanki gibi koronavirüse dönecek olursak, Ankara düzelirken İstanbul'da salgın yine tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Tüm Avrupa'da ilave tedbirler alınırken Türkiye'deki durum nedir acaba Yavuz Bey?
Salgınla ilgili Türkiye'de bir taraftan vakaların artması söz konusu. Birkaç haftadır da söylüyorum, bir vaka hasta ayrımı var Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarında. Bunun kriteri belli değil. Neye göre yapıldığına ilişkin uzmanlardan eleştiriler var. Mesela halk sağlığı uzmanı Kayıhan Pala, hiçbir literatürde böyle bir şey yok. Yani bir insan test yapılmışsa, testi pozitif çıkmışsa bu vakadır. Aynı zamanda hastadır. Ve bütün dünya bunu vaka olarak bildiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterleri var. O kriterlere göre bu bildirimlerin yapılması zorunlu diyor. Ancak Sağlık Bakanı hasta vaka ayrımında devam ediyor. Son yaptığı açıklamada bu tartışmanın Türkiye'nin salgınla mücadelesini gölgelemesine izin vermeyelim dedi. Dedi ama kaç tane testin sonuçlarının pozitif çıktığına ilişkin bilgileri hala kamuoyuyla paylaşmadı. Bu konuda bir açıklama yaptı. O açıklama biraz kafaları karıştırdı. 15'inden itibaren Dünya Sağlık Örgütü ile vaka sayılarının paylaşılacağına ilişkin bir bilgi vardı. Ama o randevuya da uyulmadı. 15'i geçti. O vaka sayıları hala kamuoyuyla paylaşılmış değil. Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaşılmış değil. Uzmanlara göre bu dünyadaki Türkiye'nin salgınla mücadelesi ile ilgili itibarını da zedeleyen bir durum. Ancak dediğim gibi biz sadece iki veriye sahibiz. Bunlardan birisi Nisan aylarında yapılan testlerin %20 kadarının pozitif çıktığı biçiminde. Sağlık Bakanı bunu gazetecilerle yaptığı bir söyleşide söylemişti. Buradan yola çıkarak binlerce vakanın kamuoyuna açıklanmadığı sonucu doğuyor. Çünkü tabloyla karşılaştırıldığında yine bakanlığın vaka sayılarının tümünü bildirmediği anlaşılıyor. Ağustos ve Eylül ayları içinse %10'lar gibi bir oran söylemişti Sağlık Bakanı. Eğer o oranlar şu anda da geçerliyse 10 binler civarında Türkiye'de vaka sayısı var. Ama açıklanan 1500'ler, 1600'lerde o da hasta sayısı olarak söyleniyor. Yani bu yöndeki gerilim devam ediyor. Tabii gerilimin bir tarafında da bilim kurulu var. Bilim kurulu toplantısından sonra yapıyor açıklamalarını Sağlık Bakanı. Açıklamalarında bilim kuruluna çok fazla referans var, gönderme var. Ancak bilim kurulunun da bu tip durumlardan haberi olmadığına ilişkin üyelerin yaptığı açıklamalar var. İşte dışarıdaki uzmanlar da buna dikkat çekiyorlar. Bu bir sorumluluk doğurur. Eğer bilim kurulu hasta vaka ayrımını destekliyorsa desteklediğini söylesin. Biz de onlara bilim insanı demekten vazgeçelim diyorlar. Yani çok sert eleştiri. Eğer desteklemiyorlarsa bunu da açıklasınlar, gereğini yapsınlar, gerekirse istifa etsinler diyenlerin sayısı hiç de az değil. Yani bir karmaşa devam ediyor bu konuyla ilgili olarak.
Bu hafta sonu Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu yapılacak Akıncı ile Tatar arasında. Sizce Kıbrıslılar kimi seçecek gibi görünüyor Yavuz Bey?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ersin Tatar'la Akıncı arasındaki ikinci tur mücadelesi öncesinde Ankara'nın tavrı açık. Ersin Tatar'ın yanında. Zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim tartışmalarına Türkiye'nin müdahalesi de girmiş durumda. Buradan Ersin Tatar'ın tercih edildiği, önümüzdeki süreçte Doğu Akdeniz zaten gergin bir ortam. Türkiye'nin arama faaliyetleri devam ediyor. Son olarak Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan demir aldı ve yeniden Meis açıklarına gidiyor. Yunanistan'ın tepkisi var. İstikşafi görüşmelerin ertelenmesi söz konusu. Avrupa Birliği bunu bir yeni kışkırtma olarak değerlendiriyor ve Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit ediyor. İşte böyle tansiyonu yüksek bir ortamda Kıbrıs'taki seçimleri de önemsiyor Türkiye. Ersin Tatar Ankara'yla daha yakın çalışan bir isim. Ankara'nın desteğini alan bir isim. Mustafa Akıncı çok uzun süredir zaten Türkiye tarafından pek tercih edilmiyor, onunla çalışılmak istenmiyor. Cumhurbaşkanı olarak biraz da yalnız bırakıldı. Zaten Akıncı seçimlere müdahale edildiğini, Ersin Tatar'ı desteklediğini açık açık söylüyor Ankara'nın. Hatta ölüm tehditleri aldığını da söylemişti. İşte bu gergin ortamda seçimlere hazırlanıyorlar. Ankara eğer Tatar kazanırsa sevinecek, bunu da gizlemiyor. Ancak Kıbrıs'taki dengeler biraz daha Akıncı tarafında. Akıncı kazanırsa ne olur? Türkiye'nin orada varlığı çok kuvvetli. Hem askeri varlığı var, hem ekonomik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ambargo nedeniyle doğrudan Türkiye'ye bağlı. Ne olursa olsun kim kazanırsa kazansın Türkiye ile çalışmak zorunda ama sanki Tatar kazanırsa Ankara önümüzdeki dönemde Kıbrıs'ta uygulayacağı politikalarda biraz daha rahat ya da Akdeniz'de uygulayacağı politikalarda daha rahat edeceği görüşünde.
Dağlık Karabağ'da ateşkes ilan edildi ancak işe yaramadığı görülüyor. Hala çatışmalar devam ediyor. Son gelişmeler nedir acaba Yavuz Bey?
Dağlık Karabağ sorununda Türkiye net olarak Azerbaycan'ın yanında. Hatta uluslararası camiadan ateşkesi desteklemediği için Türkiye'ye yönelik eleştiriler de var. Ateşkes sonrasında da Türkiye'den yapılan açıklamalarda Karabağ'daki işgal edilen topraklardan Ermenilerin askeri güç kullanılarak çıkartılmasından başka çare olmadığı ifade edildi. Bu da hem Avrupa Birliği tarafından hem Amerika tarafından eleştirildi. Türkiye'nin bu tavrı, tarzı. Moskova'da kurulan masada Türkiye'nin olmaması Türkiye'de bir miktar tartışıldı. Rusya önümüzdeki dönemde yapılacak olan müzakerelere Türkiye'de katılsın diyen Aliyev'in talebine sıcak yaklaşmadı. Yani gerilim devam ediyor. Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine füze ve toplarla saldırıları da devam ediyor. Son saldırısında bir mezarlıkta siviller, 4 sivil hayatını kaybetti. Ermenistan topraklarından yapılıyor bu saldırılar. Azerbaycan hassasiyetle Ermenistan topraklarına girmiyor. Çatışmayı Karabağ sınırlar içinde tutmaya çalışıyor. Çünkü eğer Ermenistan topraklarında bir çatışma olursa Rusya ile Ermenistan arasındaki güvenlik anlaşmasının devreye girmesinden endişe duyuluyor. Bu çatışmaların içinde bir müzakere masası oluşturma çabaları da devam ediyor. Uluslararası camia Türkiye'nin o masada olmasına çok sıcak bakmıyor. Azerbaycan olmalı diyor. Türkiye olmak istiyor. Ancak Türkiye'de iç siyasetin önemli bir tartışma konusu halinde Azerbaycan. Son yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı muhalefeti Azerbaycan'ı desteklememekle eleştirdi. Halbuki onlar bütün yaptıkları açıklamalarda Ermenistan'ın işgalci olduğunu Karabağ'da ve Azerbaycan'ın haklı olduğunu ifade etmişlerdi. Hatta Cumhurbaşkanı bir de haber verdi. Bu tavırlarından dolayı Aliyev'le yapmak istedikleri görüşme de reddedildi dedi. Yani Aliyev'in de Türkiye'deki muhalefete mesafeli davrandığını söyledi. Dediğim gibi çatışmalar sürüyor. Oradaki çatışmaların derecesi biraz Türkiye'deki siyasete de yansıyor Karabağ'da. Her ne kadar ateşkes sağlanmış olsa da ya da ateşkes üzerinde taraflar ateşkese evet deseler de Karabağ'daki çatışmaların sürdüğü, hatta Azerbaycan bazı bölgelerin işgalden kurtarıldığına ilişkin açıklamalar da yapıyor. Önümüzdeki süreçte beklenti en azından uluslararası camiada meselenin askeri değil diplomatik yollarla çözülmesi. Burada tabii Azerbaycan'ın da haklı olduğu bir yan var. 30 yıldır diplomasi de bu işgalden kurtarılması için çaba sarf ediliyor ama bu çatışmalar olmadan önce kimse Azerbaycan'ın derdiyle ilgilenmiyordu. Bugün biraz daha dünyanın gündeminde olmasının nedeni buradaki çatışmalar, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını askeri güçle kurtarma çabası ve Ermenistan'ın bunun önünde çok fazla duramaması.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.